12. Bölüm. Ne olabilirdi? Kliniğe ilk defa giderken çok heyecanlıydım. Neye benzediği hakkında en ufak fikrim yoktu. Soğuk, mermer duvarlar, beyaz önlüklü insanlar ve sürekli kokan dezenfektan hayal ettim. O unutulmaz pazartesi sabahı St. John's'un ambulansı saat 9.30'da kapımızın önüne yanaştı. Şüpheyle baktım. Her zaman için ambulansları cenazelerle bir düşünmüştüm. Kasvetli, ruh ürpertici, kanayan vücutlarla dolu olarak. Oysa şoför neşeli, gülümseyen biriydi. Beni kaldırırken babama yardım etti. Bu korkumu biraz azalttı. Yerime otururken benim gibi hasta olan arkadaşlara baktım. Aralarındaki en yaşlı kişi olduğumu gördüm. Önümdeki sedye de neredeyse bebek denebilecek kadar küçük, kıvrık kollu, çarpık bacaklı, başı vücuduyla orantısız bir açıyla garip bir şekilde kıvrılmış bir çocuk yatıyordu. Onun yanında parlak sarı saçlı, iri gözlü küçük bir kız oturuyordu. Çok güzeldi ama bacakları inceydi ve dışarı çıkmış kemiklerle biçimsizleşmişti. Elleri ise benimkiler gibi oynak ve titrekti. Ama daha ufak ve daha narindi. Sürekli gülümsüyor, gözlerine düşen güzel perçemlerini itmeye çalışıyordu. Yanındaki yerde tamamen hareketsiz, bütün hatları donmuş gibi ifadesiz olan fakat durmadan hareket eden ve etrafı inceleyen gözlere sahip bir kız yatıyordu. Kızda yaşayan tek şey o iki gözlü. Karanlık bir evde aydınlatılmış iki pencereye benziyorlardı. Ambulans en sonunda Meryon sokağına girdi ve büyük taş grisi bir binanın önünde durdu. Camdan dışarı baktım. İki yanında etkileyici binaların yükseldiği geniş ve uzun bir caddeydi. Hiç kesilmeyen trafiğin gürültüsüyle çınlıyordu. Sokakta yürüyen bütün insanlar bir işleri var gibi, hepsi de önemli konferanslara gidiyorlar gibi görünüyorlardı. Bu göründüğü kadar garip değildi. Çünkü sokağın karşısında bütün milletin idare edildiği, karmaşık işlerin yürütüldüğü hükümet binası vardı. Döndüm ve Doktor Vernance'ın binanın merdivenlerinden inerek durduğumuz yere doğru yürüdüğünü gördüm. Onu gördüğümde sakinleştiğimi hissettim. Yürüyemiyordum ancak görebildiğim kadarıyla beni binaya götürebilecek herhangi bir araba veya tekerlekli sandalye yoktu. Doktor Warnett'a baktım ve ona bana baktı. Tekrar güçlü adam rolünü oynayacağım oğlum dedi ve omuzlarını silkti. Sonra bacaklarımı kavrayarak beni sırtına aldı. Beni merdivenlerden çıkarırken duvarda asılı küçük sarı bir tabela gördüm. Üzerinde Dublin Ortopedi Hastanesi yazıyordu. Kendi kendime bu kötü işte dedim. O korkunç uzun kelimenin ne anlama geldiğini düşündüm endişeyle. Doktor Varnatsın omzunun üzerindeki pozisyonum nedeniyle etrafımı fazla göremiyordum. Fakat yerin ve duvarların alt taraflarının sabit görüntüsüyle binanın içinden geçtiğimizi anladım. Bir sürü merdiven indik. Bir süre yarı karanlık bir koridorda yürüdük. Sonunda da gün ışığına çıkan eski sallanan bir kapıya ulaştık. Bu ilk yolculuktu dedi Doktor Varnitz soluk soluğa. Şimdi sıra diğerinde. Tarla gibi bir yerde olduğumuzu düşünüyordum. Çünkü üstünden gittiğimiz çakıl yolun etrafında otlar vardı ve aşağıya sarkan kafamı yukarıya kaldırdığımda etrafımızdaki ağaçları görebiliyordum. Fakat ruh halim manzaradan hoşnut olmaya izin vermiyordu. Pozisyonum hiç uygun değildi. Çünkü Doktor Marnitz'in attığı her adımla bir saat önce kahvaltıda yediğim şeylerin boğazıma geldiğini hissediyordum. Onları geri göndermek için boğazımı tıkamam gerekiyordu. Korkunç patika bitti, Christie. Şu an için yani, dedi Doktor Warren soluk soluğa. Kafamı çevirmeyi başardım ve ince, uzun, tek katlı, spor salonu gibi duran ahşap bir bina gördüm. Yaklaştıkça içeriden gülen ve ağlayan çocuk sesleri geldiğini duydum. Çoğunluk bağırıyor gibi geliyordu. Doktor kapıyı iterek açtı ve omzunda beni taşıyarak içeri girdi. İçeriye girdiğimiz anda gürültünün şiddeti neredeyse fiziksel bir kuvvetle bana çarptı. Patırtı korkunçtu. Çocuklar ağlıyor, bağırıyor, çığlık atıyor, oyuncakları ve buldukları her şeyi duvarlara ve yere fırlatıyor, bacaklarıyla havayı tekmeliyor, yengeç gibi kıvranıyor, birbirlerinin üzerinde sürünüyorlardı. Korkunçtu. Doktor Warnitz beni yere indirdiğinde çevreme bakındım ve yanlış yere mi getirildim diye düşündüm. Çünkü orada 3 yaşından büyük bir tek çocuk bile yoktu. Bir çeşit çocuk odası veya kreş olduğunu düşündüm. Odada Doktor Warnitz ve benden başka tek yetişkin, Bay Gallagher olduğunu düşündüğüm genç bir adamdı. Beni görünce gülümsedi. Bundan sonra ne kadar cesur biri olduğunu düşündüm. Bu sabah tedavi yok, Christy, dedi Doktor Warnitz ve elindeki iki bebekle odanın diğer tarafına yürürken sadece rahatla ve etrafına bak, dedi. Öte yandan sadece etrafı seyretmek bile kendi başına bir tedaviydi. O ana kadar kendi evinin duvarları dışındaki hayatı hiç görmemiş biri için biraz korkutucu olmasına rağmen insan acılarına dair bir deneyim, bir öğrenim oluyordu. Bütün bunların ışığında gözlerimin önüne serilen hayatın yeni yönü yanında Lourdes'te gördüklerim birer gölge olarak kalıyordu. Gerçek buradaydı, önsezi buradaydı. Lourdes'te yeraltı mağarasında karşılaştığım sakat insanların hepsi yetişkindi. Doğru, bazıları çok büyük acılar çekiyordu ve geçmişleriyle geleceklerinde zavallı birer yaşam duruyordu. Fakat hepsi de acizliklerinin farkındaydı. En azından bunu çekeceklerini biliyorlardı. Oysa burada böyle bir şey yoktu. Burada mantık yoktu. Yalnızca çaresizlik, eğri organlı, şekilsiz kafalı, çarpık hatlı, bazıları yerde rastgele fırlatılmış boş çoraplar gibi kıpırtısız ve ifadesiz yatan veya kıvranan bebeklerle ortaya çıkan korku dolu bir çaresizlik vardı. Diğerleri ise bitmez tükenmez bir hareket içindeydi. Öyle ki sanki vücutlarından sürekli elektrik akımı geçiyor, onları sarsıyor, sonsuz kıvrılmalarına yol açıyordu. Küçük elleri kilitlenmiş, bacakları bir kusur işlemiş gibi bükülüp kenetlenmiş, başları yana dönmüş vücutları sürekli sarsılıyordu. Birdenbire çocukken nasıl göründüğümü anladım. Böylesine genç, böylesine çaresiz ve korkak, böylesine diğerlerine muhtaç oldukları için onlara kolayca acıyabilirdim. Fakat acıyan bakışların beni bir keresinde nasıl incittiğini anımsayarak bunu yapmadım. Acımak yerine bu çocuklara yakınlık ve sempati duydum. Bu his benim, bu çocukların garip yüzlerinin ve gergin kaşların arkasında yatan gerçek kişiliklerini görmeme ve hissetmeme yol açtı. İşlevsiz kaslarının ve kemiklerinin ardına hapsolmuş, zihinlerini görmeme izin veren kardeşçe bir duyguydu bu. Hapishane demirlerinin arkasında sadece kendimin olmadığını gördüm. O gün eve gittiğimde klinikin nasıl bir yer olduğunu öğrenmek için bütün aile etrafıma toplandı. Fakat hiçbir şey söyleyemedim. Çünkü gördüğüm ve hissettiğim şeyi anlatabilecek kelimeleri bulamadım. Klinikte bir hafta boyunca Dr. Warnitz'in açıkladığı gibi hazırlandım ve yavaş yavaş tedavi sürecine sokulmaya başlandım. Evde gördüğüm şeylerin hemen hemen aynısı fakat daha geniş ve planlanmış bir zeminde uygulanmasıydı. Klinikteki alıştırmalar daha detaylı, daha karışık ve daha zor şeylerdi. Dürüst olmak gerekirse başlangıçta bunları yaparken kendimi biraz aptal hissettim. Çocuk dolu bir odada onlarla aynı hareketleri yaparken iğrenç bir görünümde olduğumu düşündüm. Aslında kendimi bir sürü çocuğun arasında duran bir fil gibi hissediyordum ve böyle göründüğümden de emindim. Çocukların arasında karnımın üzerinde yerde sürünürken bu bütün alıştırmalarda vardı çünkü eskisi gibi sırt üstü hareket etmeme izin verilmiyordu. Etrafımdakilerin yeni farkına varmış gibi birden dururdum. Çevremde yatan çarpık ve ifadesiz vücutlara, Dr. Warnitz ve Bay Gallagher'ın yerdeki çocuklarla ilgilenen yüzlerine, tavandaki birbirine geçmiş kahverengi kirişlere, aralarından mavi göğü ve beyaz bulutu ve bahçedeki ağaçların yeşilini gördüğüm duvardaki yüksek pencerelere yavaşça bakardım. Bütün bunları gördükten sonra birden duraklayıp kendi kendime sorardım. Ben Christy Brown. Burada ne yapıyorum? Bütün bunlar benim için ne anlama geliyor? Klinik denilen bu garip yer, önlüklerini giymiş dolaşan bu iki doktor, komik eğri vücutları ve sallanan kafalarıyla bu çocuklar. Bunlarla ne yapacağım ben? Evdeki yatak odamda yazmak yerine neden bu garip yerdeyim? Evet, doğruydu. Düş dünyaya hala alışamamıştım. Bu işin gerçekliğini, bu garip ve ürkütücü dünyanın hızla hareket eden insanlarıyla yeni yerlerinin bir parçası olduğumu hala kavrayamamıştım. Kendi dar köşesinin karanlığına ve şimdi birden üzerime gelen uçsuz bucaksız dünyaya gün ışığını ilk defa görüp gözleri kamaşan biri gibi boş boş bakıyordum. Yerde kambur bir halde oturup etrafını görmeyen gözlerle bakındığım zamanlarda Arkamdan beni dürten bir ayak hissederdim. Yukarıya baktığımda tepemde durup gülümseyen Doktor Varnatsı görürdüm. Yine hayal alemindesin. Günün birinde yazacağın kitapları düşünüyorsun galiba. Bunları aklından çıkar oğlum. Yapılması gereken bir iş var biliyorsun derdi. Evet, yapılması gereken bir iş olduğunu biliyordum. Yüklü bir işti. Bir yılda, iki yılda veya belki de beş yılda yapılamayacak bir iş. Belki de hayat boyu sürecek bir iş. Bütün bunları biliyordum. Fakat hala bu işin yapılabileceğinin farkına varmadan önce yaşadıklarımı düşünmekten kendimi alamıyordum. Eski günleri, fakat benim için güzel değil de çetin geçen eski günleri yaşamak veya ümitlenmek için hiçbir şeyimin olmadığı, uzak geleceğin karanlığını aydınlatacak bir şeyin bulunmadığı, kendimi keşfettiğim ölçüde büyüyen acıyı ve iç sıkıntısını ve anlayamayıp nefret ettiğim sakatlığı içeren eski günleri düşünüyordum. Doğruydu, sakatlığımdan nefret ediyor, onu küçük görüyordum. Diğer insanlardan farklı, acımasızca farklı, olma düşüncesine isyan ediyor, kendime eziyet çektiriyordum. Fakat bu sakatlığın ki en kötü anlarımda Tanrı'nın bir belası olduğunu düşündüm. Hayatıma bir süre sonra garip bir güzellik getireceğini fark edecektim. Olay gerçekleştiğinde kliniğe bir yıldır devam ediyordum. Güzel bir Nisan sabahıydı ve bir başka güne hazırlanmak üzere klinik kapanıyordu. Ambulans görevlileri çocukları bekleyen arabaya taşımışlardı. Ben sona kalmıştım. Beni klinik içinde dolaştırdıkları eski sarsak bir tekerlekli sandalyede oturuyordum. Kapının önünde sıcak Nisan güneşinin tadını çıkarıyor, çimenin ne kadar yeşil ve berrak olduğunu görüyor, ağaçların dallarının hafif rüzgarda kıpırdanıp çıkardıkları sesi duyuyordum. Arkamdaki oda boş olduğundan her şey hareketsizdi. Ambulansa götürmek için daha yanıma gelmemişlerdi. Birden taş patikanın ucundan gelen bir ses duydum. Sesler hafif ayaklara aitti. Ayağımla yaprakları ittirdiğim yerden kafamı kaldırdım. Yolun başında ağaçlar arasında kıpırdayan kırmızı bir şey gördüm. O şey köşeyi döndü ve görüş alanıma girdi. Gelen bir kızdı. Kafamı hızla yere eğdim ve kuru yaprakları oraya buraya atma işine gömülmüş gibi görünmeye çalıştım. Ayak seslerinin yaklaştığını duydum. Bana çok yakın olmalı dedim kendi kendime. Konuşmak zorunda kalabileceğimi ve normal konuşamadığımı düşünerek ona bakmak istemedim. Aptal olma diye söylendim. Yabancı kız bir iki adım öteme geldiğinde ürkekçe başımı kaldırdım. Görüntü manzara gibiydi. Arka tarafta ağaçların yeşil yaprakları ve nemli çimende dans eden dalgaların gölgesi vardı. Geriden gelen güneş saçlarıyla karışıyor, içinde eriyor gibiydi. Sanki bir ışık halkasıyla çevrelenmişti. Işığı beni kör etmiş gibiydi. Yaklaştıkça boyunun ortalamanın biraz üzerinde olduğunu ve kahverengi saçlı, yeşil gözlü olduğunu fark ettim. Hatları klasik güzellikteydi. Beyaz mermerden yapılmış gibi belirgin, net ve düzgündü. O bahar sabahı yanaklarında taze bir pembelik, gözlerinde ise sürekli bakmama yol açan bir çeşit huzur vardı. Bunun kabalık olduğunu biliyordum fakat gözlerimi kaçırmaktan acizdim. Yaklaştıkça kendime şöyle söylediğimi hatırlıyorum. Bu hayatımda gördüğüm en güzel kız. Etrafta benden başka kimsenin olmadığını görünce bir an için durakladıktan sonra kararlı bir şekilde sandalyeye yaklaştı. Gülümseyerek "Bay Gallagher buralarda mı?" diye sordu. Dilim tutulmuştu ve bu sadece konuşma güçlüğü çektiğim için değildi. En sonunda Bay Gallagher'ın birazdan burada olacağını geveledim. Gülümseyerek yanımdan geçti ve boş kliniğe girdi. Bir hafta geçti ve ben artık onu bir daha görebileceğim umudunu yitiriyordum ki bir perşembe sabahı kliniğin kapısından içeri sürüldüğümde gördüğüm ilk şey aynı kızın bir çocuğun yanında diz çökmüş bir halde onun paltosunu çıkarmaya çalışmasıydı. Günler geçtikçe yavaş yavaş onun hakkında bazı şeyler öğreniyordum. Üniversite mezunuydu. Başlangıçta bu beni biraz korkuttu. Galway'den gelmişti ve son olarak da adı Shelley'di. Köşemde otururken çocukların yanına diz çöküp konuştuğunda saçının nasıl yüzüne düştüğünü ve onun sabırsız bir biçimde bir kol darbesiyle saçlarını nasıl geri attığını izlerdim. Hiç ummadığım bir anda bana baktığında ise kafamı çevirir bir şarkı mırıldanırdım. Ertesi gün kendimi biraz kederli hissediyordum. Sırtım duvarda, gözlerim yerde, düşüncelerim siyah karamsarlık çukurunda kaybolmuş olarak çok kötü bir haldeydim. Eski bunalım ve ümitsizlik halime kaydığımı hissediyor, bunun geçmişten gelerek beni etkilediğini düşünüyordum. Derken bir ses aniden "Neşelen Christie" dedi. Etrafıma bakındım ve odanın ortasında bana gülümseyen Shelley'i gördüm. O gülüş bunalımımı söktü attı. Bu olaydan sonra birbirimizi tanımaya başladık. Alıştırmalarımı daha büyük bir gayretle yapmaya başladım. Bir sabah büyük bir cesaretle kardeşime yazdırdığım mektubu verdim ona. Mektubu eve götürdü, okudu ve ertesi sabah cevap yazdı. Hiç vakit kaybetmeden ben de cevap yazdım ve böylece yazışmaya başladık. Diğer insanlarla aramda duran en büyük engeli, konuşma engelini aşmış olmasam da en büyük engellerden birini aşmanın yolunu bulmuştum. Dudaklarımın söyleyemediği şeyi kağıtta ifade ediyordum. Etrafımdaki duvarlar hala çok yüksekti ama onları birer birer aşıyordum. Evet, aşıyordum. Evet, onlardan kurtuluyordum. Fakat duvarların arkasında ne vardı? İnsanlar genelde özgürlükten ve fiziksel yetersizlikten, azat olmaktan ve kurtulmaktan bahsediyorlardı. Oysa ben bunun yalnızca bir başarı olayı olmadığını, küçük bir kahraman gibi sakatlığımla savaştıktan sonra sırtımı sıvazlayacakları ve bana sürekli o noktaya ulaşacağımı söyleyecekleri bir şey olmadığını gördüm. Eğer o noktayla fiziksel bağımsızlığı kastediyorlarsa bu doğruydu. Ama eğer tam bir bağımsızlıktan, zihinsel ve duygusal çatışmalarımdan uzak bir özgürlükten söz ediyorlarsa hata ediyorlardı. O zaman bütün bu güzel gelen özgürlük, bağımsızlık gibi sözcükler boş demekti. Çünkü geçmişteki tutsaklığım sırasında hala hapishane parmaklıkları arkasındayken çektiğim acılar ve üzüntü, şu anda zincirlerimi kırmaya çalışırken ve ümitsizliğimin yerini iyileşme şansı alırken çektiğim sıkıntı ve acıyla karşılaştırıldığında çok önemsiz kalıyordu. Şu anda zeki insanların uyanış ve aydınlanma diye nitelendirdikleri acıyı çekiyordum. Bu bahar yağmurları gibi gelip giden çocuksu bir üzüntü değil, yetişkin acıydı. Belki bu da gelip geçecekti ama daha derin bir yer, zihnimde daha derin bir iz bırakacaktı. İhtiyaçlarımın daha çok farkına varıyordum ve bu bile yeterli acı veriyordu. Fakat bu ihtiyaçlara yeterli bir tatmin bulmanın imkansızlığını anladığımda acım derinleşiyordu. Zaman içinde fiziksel yetersizliklerimin üstesinden gelsem bile esas önemli olan duygusal hayatım asla gerçekten normal olmayacak, olamayacaktı. İçimde kapalı kalmaya, yansıtılmak yerine bastırılmaya mahkum olacaktı. Belki zamanla kliniğin de yardımıyla kendimi yenebilir, daha normal veya en azından sıradan ve bağımsız bir hayat yaşayabilir hale gelirdim. Fakat içimdeki derinlikte bir şeylerin eksikliğini her zaman çekecektim. Resmin tamamlanmasını engelleyen veya yapboz bulmacasının mükemmel bir bütüne dönüşmesine izin vermeyen bir eksiklik. Sakatlığım tedavi edilemez değildi. Tedavi edilemeyecek başka bir şey vardı. Normal insan ilişkilerinin ve tavırlarının eksikliğini çekiyordum. Eksikliğimi ne derece iyi gidersem de hiçbir zaman normal hayat süren normal bir insan olmayacaktım. Eski farklılık her zaman olacaktı. Sevmeyi ve sevilmeyi ne kadar çok istiyordum fakat. Çok acı fakat gerçek ve gerekli bir uyanıştı. Kendi hakkımda hoşuma gitmeyen her gerçeğe gözlerimi kapatmanın bana ne yararı olurdu? Birçok kere bunu yaptım fakat sadece son kararı biraz erteliyordum. Bir şekilde yaşanacaktı. Yaşandı. Beni üzdü ve bana acı verdi. Ama sonunda beni daha güçlü yaptı. Diğer insanlar gibi olamasam da hiç olmazsa kendim gibi olup bunu en iyi şekilde değerlendirebilirdim. Derken Shelley'nin bulabildiğim en iyi arkadaş olduğu ortaya çıktı. Kendimi gizlenmeden görebildiğim bir ayna gibiydi. Yetişkinliğimdeki ilk kilometre taşıydı. Kendi yolumda ilerlerken herhangi bir çukura düşmemeyi onunla öğrendim. Birbirimize birçok mektup yazdık. Benimkiler hayal dolu, onunkilerse bilgeceydi. Mektuplarından birinde bazı insanların seni bir kahraman olarak gördüğünü ve kendini kahraman gibi hissetmediğini söylüyorsun. Bir kahramanın ne olduğunu pek bilmiyorum ama işte senin hakkında düşündüklerim. Yüce Tanrı sana mükemmel bir beyin ve sanatçı çizgisi vermiş. Sana ayrıca fiziksel engel de vermiş. Sahip olduğun zihinsel olanaklarla içinde bulunduğun mücadele kaçınılmaz bir şey. Ayrıca anneni de düşün. Onun kuvvetli hisleri olmasaydı sürekli neler olabilirdi diye hayıflanan sinirli bir genç adama dönebilirdin. Evde çalışma odamda dikkatle koruduğum küçük kahverengi bir kutum var. İçinde Shelley'den gelen güzel mavi bir kurdeleyle sarılı mektuplar duruyor. Hepsi 32 tane. Geçen gün saymıştım da.